Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bir Müslüman, mümin olabilmek için çeşitli imtihanları başarmak zorundadır. Bunlardan biri doğruluk ve doğru sözlülük imtihanıdır. Bu imtihanı başaran sadıklardan olur ve sıddık diplomasını kazanır. Yüce Rabbimiz bizim her zaman ve her yerde özü sözü doğru ve son derece samimi olmamızı istemekte, yalan söylemekten, bilmediğimiz şeyin ardına düşmekten sakınmamızı emretmektedir. Allah'a ve onun ayetlerine inanmayanların yalan söyleyebileceğini, yalancıların da hiçbir zaman doğru yolu bulamayacağını belirtmektedir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre, doğru sözlü olanların, yani sadıkların en başında Allah ve Resulü vardır. Bütün peygamberler sözünde duran kişilerdir. Hazreti İbrahim, İsmail, İdris, Yusuf onlara örnek olarak zikredilir. Demek ki doğruluk, doğru sözlülük, özü sözü doğru olmak Allah'ın ve peygamberlerin özelliğidir. İşte bu sebeple her mümin bu özelliğe sahip olmaya çalışacaktır. Yüce kitabımız hiçbir şüpheye yer bırakmadan Allah'a ve Resulullah'a iman eden, Allah'ın lütfunu ve rızasını kazanmak için yurtlarını ve yuvalarını geride bırakıp hicret eden, mallarını ve canlarını ortaya koyarak Allah yolunda cihad eden kimselerin sadık müminler olduklarını belirtir. Onların akrabalarına ve yoksullara yardım elini uzatan, namazlarını kılıp zekatlarını veren, zorluk ve sıkıntı zamanlarında sabreden yiğitler olduklarını söyler. Her hareketimizde kendisini örnek almamız gereken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlikten önce de özü sözü doğru bir kimse olarak bilinirdi. Peygamberlik gelip de yakın akrabalarını uyar emrini alınca, onları Safa Tepesi'nde toplamış, size şu dağın arkasından düşman atlarının gelmekte olduğunu söylesem, bana inanır mısınız diye sormuş. Hepsi birden, evet, hepimiz inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik demişlerdi. Peygamber aleyhisselamdan İslam'a davet mektubu alan Bizans kralı Heraklius, onun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istemiş, o sırada Suriye'de bulunan Arap tüccarları sarayına çağırmış ve kendilerine Peygamber Efendimiz'i sormuştu. Onu en iyi tanıyan fakat o sıralarda henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkında istemeye istemeye doğru söylemek zorunda kalmış ve o verdiği bir sözün aksini hiçbir zaman yapmamıştır demişti. Muhterem kardeşlerim, bazen doğruyu söylemek kolay değildir. Nitekim Ebu Süfyan da bu gerçeği itiraf etmekten rahatsız olmuş, vallahi arkadaşlarım yalanımı sağda solda söylerler diye utanmasaydım, onun hakkında yalan uydururdum demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük düşmanı Ebu Cehil bile onun özü sözü doğru bir kimse olduğunu itiraf etmiş. Ey Muhammed, biz senin yalancı olduğunu söylemiyoruz. Biz senin getirdiğin dinin asılsız olduğunu söylüyoruz demiş. Bunun üzerine nazil olan En'am suresinin 33. ayeti kafirlerin tutarsız mantığını şöyle dile getirmiştir. Onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Muhterem kardeşlerim, bir kimseyi en iyi tanıyanlar onun yakınları ve aile efradıdır. Peygamberler Sultanı Efendimiz'e ilk önce aile fertlerinin ve diğer yakınlarının iman etmesi, onun hayatında yalanın hiçbir yeri bulunmadığını kesinlikle bilmeleri sebebiyledir. Resulullah Efendimiz'e ilk vahiy gelip de gördüğü olağanüstülükler karşısında korkuya kapıldığı zaman, Hazreti Hatice Validemiz onu teskin etmek maksadıyla bazı özelliklerini dile getirmiş. Sen konuştuğun zaman dosdoğru konuşursun demişti. Peygamber Efendimiz Miraç olayını anlatırken kafirlerin onu yalanladığı sırada en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir bunları o söylüyorsa doğrudur diyerek Resulullah'ın yalan söylemeyeceğinde hiçbir şüphesi bulunmadığını ortaya koymuştu. Allah'a iman eden kimse onun emrettiği gibi yaşayacağına söz vermiş olur. Verdiği sözü tutamayan kimse hatasını kabul etmeli ve kusurunu telafi etmeye çalışmalıdır. Bunun güzel bir örneğini Enes bin Nadr ortaya koymuştur. Bedir Muharebesi'ne katılamadığı için büyük üzüntü duyan Enes radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, eğer Allah beni müşriklerle kapıştırırsa onlara neler yapacağımı görecektir dedi. Enes Uhud Savaşı'na katıldı. Müslümanların bozguna uğradığını görünce çok üzüldü. Kılıcını çekip düşman saflarına doğru ilerlemeye başladı. Rastladığı Müslümanlara ben cennetin kokusunu Uhud Dağı tarafından alıyorum dedi. Onların geri dönüp savaşa katılmalarını tavsiye etti. O sırada Muhammed öldü diye düşmanın çıkardığı asılsız habere inanıp morali iyice bozulanları uyardı. Resulullah neyin uğrunda öldüyse aynı şey uğrunda ölmek gerek diyerek onları kendilerine getirdi. Sonra da düşman saflarına yiğitçe daldı. Önüne geleni tepeledi ve nihayet şehadet şerbetini içti. Savaş bittikten sonra vücudunda 80'den fazla kılıç yarası tespit edildi. Onun mübarek bedeninden intikam almaya kalkan merhametsiz kafirler burnunu, kulaklarını ve diğer bazı organlarını keserek ona müsle yapmışlardı. Kız kardeşi Enes radıyallahu anh'ı zor tanıdı. İşte bunun üzerine Ahzab suresinin 23. ayeti kerimesi nazil oldu. Yani müminlerden Allah'a verdikleri sözde duran yiğitler vardır. O yiğidin Allah'a verdiği sözü canını ortaya koyarak yerine getirdiğini bizzat Allah Teala söyledi. Kendisini adım adım izlemekle yükümlü olduğumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisine emrettiği gibi dosdoğru davranır doğruluktan kıl kadar ayrılmazdı. Dosdoğru bir insan olduğu, düşmanları tarafından bile kabul edilen Efendimiz bize, Allah'a inandım dedikten sonra dosdoğru olmayı, özü sözü doğru olanlarla beraber bulunmayı tavsiye ederdi. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dosdoğru olanlar için ahirette hiçbir korku ve üzüntü bulunmayacağını belirten ayeti kerimeyi hatırlatırdı. Sözü ve işi doğru olanların cennetin yolunu tutacağını, doğru söyleyen insanların sıddıklar defterine yazılacağını söylerdi. Dolayısıyla bizler de muhterem kardeşlerim, nefsin, zaafların ve tutkuların esiri olmak yerine Allah'a iyi bir kul olma yarışında önde giden sadıkların yolunu tutmalıyız. Bir de yarış süresinin her gün biraz daha kısaldığını hiç unutmamalıyız. Muhterem kardeşlerim, bizler kendimizi çok önemseriz. Sevilmek, sayılmak ve itibar görmek isteriz. Bir hata edersek, başkalarından anlayış bekler, bizi anlayanları sever, anlamayanlardan şikayet ederiz. Kendini herkesten ileride görmek, kusurlarının küçük görülmesini istemek bizim onulmaz hastalığımızdır. Peygamberler, din büyükleri bu hastalığı tedavi etmeye çalışırlar. Nefsimizi küçümsemeyi, başkalarına değer vermeyi, onlara karşı anlayışlı olmayı tavsiye ederler. Kendini öne çıkarma hastalığı umumi olduğuna ve herkes birbirinden anlayış beklediğine göre bu hususta da bizim için yegane üsve-i hasene, güzel örnek, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde insanları anlamaya gayret etmeliyiz. Bunu başarabilirsek, onulmaz derdimiz iyileşebilir. Nefsimiz söz dinleyebilir. Muhterem kardeşlerim, Medineli Yahudiler zaman zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir, onun gerçek peygamber olup olmadığını anlamak için ona sorular sorar, böylece onu bir tür imtihan ederlerdi. Yine bir gün Resul-i Ekrem'in huzuruna giren Yahudiler, sözde ona selam veriyormuş gibi yaparak ve la hecesini yutarak Esselamu aleyküm dediler. Yani Esselamu aleyküm değil, Esselamu aleyküm dediler. Sam ölüm demektir. Böylece onlar kainatın efendisine Allah canını alsın demiş oldular. Resul-i Ekrem Efendimiz bu kaba insanlara sadece ve aleyküm, yani sizin üzerinize de olsun diye karşılık verdi. Fakat orada bulunan Hazreti Ayşe validemiz Yahudilerin bu hakaretinden pek incindi. Onlara sizin üzerinize de olsun, Allah size lanet etsin, gazabı üzerinize olsun diye karşılık vermeden edemedi. Resul-i Ekrem Efendimiz Ayşe validemizi yatıştırmaya çalıştı ve ona dedi ki, sakin ol ya Ayşe, anlayışlı davran, şiddet gösterme, kötü söz söyleme buyurdu. Haksızlığa göz yummayan kıymetli annemiz, ne dediklerini duymadın mı ya Resulallah deyince, Resul-ü Muhterem, sen benim nasıl cevap verdiğimi duymadın mı? Sözlerini onlara aynen iade ettim. Benim onlar hakkındaki duam kabul olunur. Ama onların benimle ilgili temennileri kabul görmez diye cevap verdi. Bu hadis-i şerif Buhari'nin sahihinde rivayet edilmiştir. Doğru yolu bulan birçok Yahudi gibi onların da Müslüman olabileceğini düşünen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cahillere uymama konusundaki ilahi buyruğu dikkate almış, bu kaba ve görgüsüz adamların saygısızca davranışlarıyla ilgilenmemişti. Onları basitlikleriyle baş başa bırakmış, büyük bir maharet göstermiş gibi içten içe gülüp eğlenmelerini görmezden gelmişti. Büyüklerin adeti böyleydi. Hizmetkarı Enes bin Malik'in dediği gibi Resulullah Efendimiz kimseye sövmez, çirkin sayılacak bir söz söylemez ve lanet etmezdi. Seyyid-i Kainat Efendimizin bu üstün özelliğini bütün güzellikleriyle ortaya koyan bir başka davranışı da şuydu. Kaba saba hareketleriyle ünlü olan Bedevi Uyeyne bin Hısn bir gün Resulullah Efendimiz'i ziyarete gitti. O sırada kainatın efendisi bazı sahabileriyle sohbet etmekteydi. Uyeyne'nin huzura girmek istediğini haber verdiler. Bu zat kaba saba biri olmakla beraber kabilesinin reisiydi. O zaman daha Müslüman olmamıştı. Şayet Müslüman olursa kabile halkının da onunla birlikte İslamiyet'i kabul etmesi muhtemeldi. Efendimiz onu içeri almalarını söyledikten sonra kendisini tanımayan arkadaşlarını uyarmak, onun haline aldanmalarına engel olmak istedi. Bu zatın kabilesinde kötü biri olarak bilindiğini hatırlattı. Uyeyne içeri girince ise ona karşı gayet nazik davranıp hal hatır sordu. Güler yüz gösterdi, kendisini dinleyip yolcu etti. Olup bitenleri hayretle seyreden Hazreti Ayşe validemiz, Resul-i Ekrem'in bu davranışına bir mana veremedi. Ve ya Resulallah, hem adamın iyi biri olmadığını söyledin, hem de yanına gelince kendisine güler yüz gösterip iyi muamele ettin deyince Habibullah Efendimiz şunları söyledi. Ayşe, hiç benim çirkin söz söylediğimi gördün mü? Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda çok kötü durumda kalacak kimse, şerrinden yani çirkin söz söylemesinden çekinip de insanların terk ettiği şahıstır buyurdu. Bu hadis-i şerifte yine Buhari ve Müslim'in sahihinde rivayet edilmiştir. Uyeyne bin Hısn'ın İslam tarihinde güzel bir namı yoktur. Hazreti Ebu Bekir devrinde dinden çıktığı, Müslümanlara karşı savaştığı, sonra tekrar Müslüman olduğu bilinmektedir. Bazı rivayetlerde bu zatın Uyeyne değil, Mekke fethinde Müslüman olmakla beraber müellefe-i kulüp dediğimiz gönlü İslam'a henüz ısınmayanlardan Mahreme İbni Nevfel olduğu belirtilmektedir. Hangisi olursa olsun, şayet Efendimiz o adam kötüdür diye kendisine kötü davransaydı, belki de dinden büsbütün uzaklaşmasına meydan vermiş olacaktı. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mudara usulünü kullandı. Yani ona tatlı ifadelerle gönül okşayan sözler söyledi. Aralarında ülfet hasıl olmasına imkan hazırladı. Zira mudara cahile bir şey öğretirken, günahkarı uyarırken yumuşak ifadeler kullanma sanatıdır. Efendimizin yaptığı işte budur. Büyük insanlar üstün yaratılışlarının gereği kötülere iyi davranırlar. Onların iyiyi ve güzeli, fazileti ve yüce ahlakı tanımasına imkan verirler. İnsanları idare etmek, törpülenmemiş yanlarını görmezden gelmek akıllıca bir davranıştır. Uyeyne bin Hısn, Hazreti Ömer devrinde Medine'ye gelmişti. Yeğeni Hür İbni Kays, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerinden alim bir kimseydi. Yeğeninden kendisini halife ile görüştürmesini istedi. Belli ki ondan bir şeyler isteyecekti. Halifenin huzuruna girince, "Ey müminlerin emiri" diye hitap edecek yerde, "Ey Hattab'ın oğlu, sen aramızda adaletle hükmetmiyorsun" dedi. Söylediği sözler Hazreti Ömer'i öfkelendirdi ve onu tokatlamak istedi, ona vurmak istedi. Hür bin Kays araya girerek, "Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine" — Araf suresi 199. ayeti kerimesinde — "affı seç, iyiliği emret, cahillerin kusuruna bakma" buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir" dedi. Allah'ın kitabına son derece bağlı olan Hazreti Ömer, ayeti kerimeyi duyar duymaz Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Allah Teala iyilikle kötülüğün aynı olmadığını söylüyor. Kötülüğü iyi bir davranışla önlemeyi tavsiye ediyor. Öyle yaparsak aramızda düşmanlık bulunan kimseyle candan bir dost olacağımızı belirtiyor. Sonra da bu zor işi yiğitlerin yapabileceğini hatırlatıyor. Fussilet suresi 34-35'te. Evet muhterem kardeşlerim, halden anlamak bir yönetim sanatıdır. Maddi ve manevi ihtiyaçları gözetmek, gönül kazanmaya vesile olduğu için insanların maddi ve manevi sıkıntılarını dikkate almalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun güzel örnekleri vardır. Medine döneminde İslam güneşi Arabistan'ın dört bir yanını aydınlatmaya başladığında, Müslümanlıkla şereflenen bahtiyarlar dinlerini öğrenmek ve yaşamak durumundaydılar. Her kabileye bir muallim gönderme imkanı da yoktu. Bu sebeple bazı kabileler akıllı ve anlayışlı gençlerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderiyorlar. Onlar da Mescid-i Nebevi'de yatıp kalkarak hem Efendimiz'den hem de Mescid-i Nebevi'nin yatılı talebesi durumundaki ehli suffeden, ashab-ı suffeden dini öğreniyorlardı. Malik bin Hüveyris de bu gelen gençlerden biriydi. Beni Leys kabilesinden aynı yaşlarda birkaç delikanlı İslam'ı öğrenmek üzere Medine'ye gelmişlerdi. Orada tam 20 gün kaldılar. Peygamber aleyhisselamı ve onun yanındaki Müslümanları çok sevmekle beraber ailelerini de özlemişlerdi. Malik'in çok merhametli ve şefkatli bir insan olduğunu söylediği Gönüller Sultanı Efendimiz onların bu özlemini fark etti. Her biriyle tek tek görüşerek kendilerini kimlerin beklediğini sorup öğrendi ve artık geri dönme vaktinin geldiğini söyledi. Öğrendiklerini ailelerine de öğretmelerini, namazı tıpkı kendisinin kıldığı gibi kılmalarını, zira Efendimiz "Sallu ra'aytumuni kema usalli" — "Ben nasıl kılıyorsam bana bakın ve öyle kılın" buyurmuştur. Tıpkı kendisinin kıldığı gibi kılmalarını, namaz vakti girince içlerinden birinin ezan okumasını, en yaşlılarının imam olmasını istedi. Sonra da bu gençleri memleketlerine gönderdi. Müslüman güzel insandır. Anlayışlı adamdır. Herkes gibi o da ya idareci, ya işveren, ya öğretmen veya anne babadır. hem kendisine müdürüm, patronum, hocam, annem, babam diye hitap eden kimselerin onun şefkatine, sevgi ve anlayışına ihtiyacı vardır. Ümmetini çok seven, onların incitilmesine asla razı olmayan Resul-i Ekrem Efendimiz, iyi idarecilere dua, kötü idarecilere beddua etmiştir. Allah'ım, ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkarana sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara anlayış gösterenlere sen de anlayış göster buyurmuştur. Müslim'in sahihinde rivayet edilmiştir bu hadis-i şerif. Biz de Allah'ın rahmetini, Resulullah Efendimizin şefaatini kazanmak için etrafımızdakilere anlayışlı olmaya gayret edelim inşallah. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.